Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir İlmihal Saati programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun bu mübarek aylarda. Efendim, sizlerden bize ulaşan ilmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam, ilk sorumuz şöyle. Dinleyicimiz diyor ki, namazı bir türlü oturtamadım. Nasıl süreklilik sağlayabilirim?
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Namazla ilgili zaman zaman böyle sorular geliyor. Elbette bunların doğrudan muhatabı İlmihal Saati programı değil. Ama namaz söz konusu olunca her şey durmak durumunda. Biz de dilimizin döndüğünce namaz disiplinini nasıl kazanabiliriz? Bununla ilgili bu noktada birbirimize nasıl yardımcı olabiliriz konusunda Cenab-ı Allah'ın lütfetmiş olduğu bir takım sözleri söyleme cüreti gösteriyoruz. Cenab-ı Allah bizleri namaz ehli eylesin. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ın çocuklarına yaptığı en önemli duadır. Rabbi cealni mukimes salati ve min zürriyeti. Ya Rabbi, beni ve zürriyetimi namazı dosdoğru kılanlardan yap diyor. Namazımızı dosdoğru kılabilmek, namazın ikamesine muvaffak olabilmek Cenab-ı Allah'ın kuluna verebileceği, verdiği en büyük bir nimettir, lütuftur. Nitekim Cenab-ı Allah'tan af ve afiyet isteyiniz diyor Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Afiyet demek günahsız bir gün geçirebilmek demektir. İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubatından öğrendiğimiz kadarıyla bu afiyete sahip olabilmek günümüzü namazla değerlendirebilmekle mümkündür. İman meselesi namaz her şeyden önce. Yani Allah'a iman eden bir kimse, Allah'ın her şeyin sahibi olduğuna iman eden, ihtiyacımız olan her şeyi verenin Allah olduğuna iman eden bir kimse, ister istemez ona teşekkür etme mecburiyetinde kendini görür ve bu teşekkürün tezahürü de namaz şeklindedir. Namazda zorlandığında bir insan kendine şöyle bir telkinde bulunabilir. Madem Cenab-ı Allah'a namazla teşekkürden acizleniyorsun, yüksünüyorsun, o zaman Allah'ın nimetlerinden de istifade etme. Şimdi Allah'ın nimetleri dediğimizde tabii sayısız nimetler, en başta da nefes almamız, vermemiz geliyor. Bir an bile nefes alıp vermeden durmamız mümkün değil. Böyle olunca da Cenab-ı Allah'ın nimetleriyle perverde olan bir kimsenin Allah'a bir teşekkür kabilinden ona ibadet etmesi kadar tabii ve doğal bir şey olamaz. Eğer bir insan kendisine bu telkini verirse, o zaman ibadetin kendisine kolay geleceğini ümit ediyoruz. Ama elbette ibadet alışkanlığını kazanmamıza yardımcı olacak en önemli destekçilerden bir tanesi de bulunduğumuz ortamdır. Eğer namaz kılanlarla beraber oturup kalkıyorsak, iş yerimizde namazın dikkate alındığı bir iş yeri ise, mesela öyle iş yerlerine gidiyoruz, maşallah fabrikanın merkezine, işte 5 katlı, 6 katlı bir fabrika binası, 3. katına böyle en merkezi yerine mescidini oturtmuş, Allah razı olsun bu kardeşlerimizden. Abdest alma yerleri, abdesthaneleri gayet mükemmel. İnsan işin stresinden bile ara ara kurtulabilmek için mescide kendisini atabiliyor, namazını kılıyor, Kur'an'ını okuyor. Hatta bazı iş sahibi olan abilerimizi gördük. İşçilerinin Kur'an öğrenebilmesi için, dini hükümleri öğrenebilmesi için görevliler tutmuşlar. Onlara bazen mesai saatleri içerisinde, bazen mesai saatleri dışında Kur'an okumasını öğretiyor işçilere. Dini hükümlerini öğrenmelerine yardımcı oluyorlar. Niye? Çünkü bizim dünyadaki varlığımız ahireti kazanmaya yönelik bir meşguliyettir. Eğer bu dünyada ahireti kazanmaya yönelik işler yaparsak, ahirette başımız dik olur, memnun oluruz ve Cenab-ı Allah'ın mükafatlarıyla nimetleniriz. Ama öyle değil de ahiretimizi yok edecek, mahvedecek şeylerin içerisinde, meşguliyetlerin içerisinde bulunursak, o zaman da vay geldi başımıza. Bundan dolayı bir kimse namaz ehli olabilmek için, namazı dosdoğru kılanlardan olabilmek için öncelikle çevresine bakması lazım geliyor. çevresi ona bu noktada yardımcı olacak bir çevre mi, yoksa onu engelleyecek bir çevre mi? Bunlar çok önemli. Eğer çevresinden destek göremiyorsa, kendisi de zayıf düşüyorsa, ilk yapması gereken şeylerden bir tanesi çevresini bu anlamda düzeltmeye gitmektir, değiştirmeye gitmektir. Böylelikle kendisine namaz konusunda yardımcı olacak bir çevre edinmiş olur. Yalnız kaldığında tembellik yaptığını görüyorsa yalnız kalmamaya dikkat edecektir. Efendim, kendisini namaza götürecek, getirecek, taşıyacak arkadaşlar edinmelidir. Programlarını namazının öncesine, namazının sonrasına göre ayarlamalıdır. Hasılı kelam, bir check-up'tan geçmelidir. Nasıl insanlar fiziken rahatsızlandıklarında, ruhen rahatsızlandıklarında efendim doktorlara gidiyorlar, tabiplere müracaat ediyorlar, bilir kişilerden danışmanlık alıyorlar. Bu gibi hususlarda da birebir derdine derman arama cihetine gitmelidir. Hem kendimiz için bu söz konusudur, hem de çoluğumuz, çocuğumuz, çevremiz için bu söz konusudur. Eğer evladımız namaz kılmakta zorlanıyorsa bunu dert edinmeliyiz. Onun mutlaka güzel arkadaşlarla, namaz ehli arkadaşlarla kaynaşmasına dikkat etmeliyiz. Dolayısıyla namazı gündemimizin başına oturtmalıyız. Eğer namazı gündemimizin ilk sırasına yerleştirirsek diğer her şeyi ona göre uyarlayabiliriz. Ama namazı üçüncü, dördüncü öncelikli meselemiz haline getirirsek, o zaman diğer meselelerin müsaadesine müracaat etmek durumunda kalırız ki bu haddi zatında yapılan en büyük yanlışlıklardan bir tanesidir. Öyle güzel Müslümanlar tanıyorum ki çok çok büyük maaşlar teklif edilmesine rağmen namazı ile ilgili sıkıntı olabilir düşüncesi, yani mutlak bir sıkıntı da görmüyor ama hissediyor ki namazımla ilgili bir sıkıntı olabilir, bunu reddediyor. Az olsun, öz olsun ama ibadetlerimi rahatça yapabileceğim bir zemin olsun, efendim abdestimi rahatça alabileceğim, temiz bir ortamda çalışabileceğim, gerektiğinde de namazımı cemaatle kılabileceğim bir ortam olsun diyor. Az olsun, zararı yok. Cenab-ı Allah o aza bereket verir. Binaenaleyh kişi namazını hayatının merkezine yerleştirmeli, bütün programını ona göre yapmalı. Efendim, seyahatlerini ona göre planlamalı, günlük rutinlerini ona göre uyarlamalı. Böyle olunca namaz insana tad vermeye başlar. Asıl bir insan önemli bir işle meşgul olduğunda bütün randevularını ona göre tanzim ediyorsa, bizim hayatımızın en önemli işi de namazımızdır. Namazımıza göre hayatımızı şekillendirmek durumundayız.
Evet, Allah razı olsun muhterem hocam. Efendim, şimdi ikinci sorumuz şöyle. Yine dinleyicilerimizden bize ulaşan: İslam'ı öğrenmek isteyen gençlere hangi kitapları tavsiye eder? Nasıl bir yöntem izlemeliyiz değerli hocam diyor. Bizzat size bu soruyu yöneltmiş değerli izleyicimiz. İslam'ı öğrenmek isteyen gençlere hangi kitapları tavsiye edersiniz ve nasıl bir yol yöntem izlemeliyiz?
Şimdi İslam'ı öğrenmenin, İslam'ı yaşamanın yolu öncelikle rol modellere sahip olmaktan geçiyor. Kitaptan daha ziyade kişiye yol gösterecek, rehberlik edecek bir abinin, bir hoca efendinin, bir büyüğün, bir ablanın, bir efendim rehberlik etme, kılavuzluk etme gücüne sahip birinin varlığına ihtiyacımız var. Şundan bunu biliyoruz. Cenab-ı Allah peygamberini gönderiyor ve peygamberine vahyederek o vahyi insanlara tebliğ etmesini ondan istiyor. Böylelikle dinini insanlara tebliğ etmek üzere hem bir peygamber hem de o peygambere bir kitap indirmiş oluyor. Buradan hareketle alimlerimiz bir rehbersiz bu yolların aşılamayacağını söylemektedirler. Buradan ben de sözü şu noktaya getirmek istiyorum. Mutlak surette hangi kitabı okursak okuyalım, beraber mütalaa edebileceğimiz, danışabileceğimiz, takıldığımız yerleri efendim açmasını isteyebileceğimiz, kafamızı karıştıran yerlerde rehberliğine müracaat etmemiz gereken biriyle beraber bu okumaları yapmamız gerekir. Nitekim bir hadis-i şerifte Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz kıyamet alametlerinden olarak efendim kıyamete yakın Allah'ın ilmi alacağını, ilmi çekip alırken bunu alimleri öldürmek suretiyle, vefat ettirmek suretiyle alacağını, yoksa alimlerin kalplerinden söküp çıkartarak ilmi almayacağını, alimler vefat edince de geriye cahiller kalacak ve cahiller önder haline gelecekler, insanları sapıtıracaklar ve kendileri de sapmış olacaklar. Şimdi dikkat ederseniz, burada Cenab-ı Allah kitapları kaldırmıyor. Kitaplar yine mevcut, elimizin altında bulunuyor. Ama alimler olmadığı için o kitapları doğru anlayabilme kabiliyetinden mahrum kalan insanlar cahillik içerisinde yetişiyorlar. Cahiller daha sonra efendim önder oluyorlar ve önder olmak suretiyle de hem kendilerini hem de başkalarını uçurumdan aşağıya sürüklemiş oluyorlar. Dolayısıyla hangi kitap olursa olsun, kitap okumak elbette faydalı bir şeydir. Fakat kitapları bir rehber eşliğinde okumak en önemli olan husustur. Mutlak surette okuduğumuz kitapları danışabileceğimiz, efendim mütalaa edebileceğimiz, ilmine müracaat edebileceğimiz, günde beraber ders müzakereleri yapabileceğimiz bir hoca efendinin, bir hoca hanımın nezaretinde bu okumaların olması lazım gelir ki bu okumaların faydası katlanarak artmış olsun. Bundan dolayıdır ki bir kitaptan daha ziyade bir kitap rehberi bulmasını kardeşlerimize tavsiye ederim. Bu noktada da elhamdülillah camilerimizde hocalarımız, imamlarımız zaman zaman cemaatten talep gelmesi üzerine cami dersleri yapmaktadırlar. Bu cami derslerinin ruhunda da önceden cemaatin okuması, hazırlanması, sorularını biriktirmesi, mesela A kitabını okuyor, hoca efendi camide takip ediyor. Bu kitabı daha önceden okuyup onunla ilgili efendim bir zihin jimnastiği yapmak, sorular oluşturmak, soru oluşturabilmek, soru sormak suretiyle sorgulayarak okuyabilmek çok önemlidir. Sorgulayarak okuma olduğunda o faydalı bir hale gelir. Nitekim Cibril hadisi diye bilinen bir hadisi şerif o anlamda muazzam bize rehberlik eden bir hadisi şeriftir. Hazreti Ömer Efendimiz olayı anlatıyor. Olayı anlatırken de meclisin böyle garip bir esrarengiz olayla başladığını anlatıyor. Biz diyor Hazreti Peygamber'le aleyhissalatü vesselam Efendimiz'le oturuyorduk diyor. Halka halinde oturuyorduk. İçeriye bir adam girdi diyor. Bu giren adam çok enteresan bir adamdı. Hiç uzaktan gelmiş birine benzemiyordu. Çünkü üzerinde yolculuk işaretleri yoktu. Ama yan kapıdan gelmiş biri gibi gözükmesine rağmen kimse de içimizde onu tanımıyordu. Yabancı biriydi. Yani yan kapıdan gelen veya Medine içinden gelen birine de benzemiyordu. Çünkü bütün Medinelileri tanıyorduk biz. Hasılı kelam geldi. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin dizinin dibine oturdu. Dizini dizine dayadı Hazreti Peygamber Efendimizin. Elini uyluklarına koydu ve Hazreti Peygamber Efendimiz'e sorular sormaya başladı. Birincisi iman nedir diye sordu. Efendimiz cevap verdi. Sonra doğru söyledin diye bir de tasdik etti. Şaşırdık diyor, hem soruyor hem de tasdik ediyor. Sonra İslam nedir diye sordu. Efendimiz cevap verdi. Doğru söylüyorsun dedi. Sonra ihsan nedir diye sordu. Efendimiz cevap verdi. Sonra kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam sorulan sorandan daha iyi bilmiyor dedi. Yani rehber olarak müracaat ettiğimiz kimsenin her şeyi bilmesi gerekmiyor. Bilmediği yerde ben bunu bilmiyorum diyebilmeli, öyle birini rehber olarak seçmeliyiz. Yoksa rehber olarak müracaat ettiğimiz kimse her şeyle ilgili mutlak bir cevabı olan, yalan yanlış bizi bir yerlere doğru sürükleyen biri olursa Allah muhafaza etsin, o da çok büyük bir tehlike. Burada Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu hadiste bize öğretiyor ki size biri bir şey sorduğunda eğer bilmiyorsanız bilmiyorum diyeceksiniz. Biliyorsanız cevap vereceksiniz. Burada bir diğer önemli mesele de soruyu soran zat bilmiyorum cevabını almış olmasına rağmen pes etmiyor. Tamam diyor, sen anlaşıldı, kıyamet ne zaman kopacak bilmiyorsun. Bunları ben parantez içi dolduruyorum Basri hocam.
Evet.
Ama diyor en azından bana alametlerini söyle diyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da alametlerinden haber veriyor. Sonra adamcağız doğru söyledin diyor ve selam verip ayrılıyor. Efendimiz bu gelen kimdi biliyor musunuz diye soruyor. Sahabe efendilerimiz Allah ve Resulü daha iyi bilirler diye cevap verince Efendimiz bu gelen Cebrail'di diyor. Size dininizi öğretmek için geldi diyor. Demek ki dini öğretmek için bir sorgulayan, bir cevap veren bir ortamın olması gerekiyor. Yani dini öğrenmenin yolu al şu kitapları okudan geçmiyor. Dini öğrenmenin yolu okuduğumuz kitapları dizinin dibine oturup teker teker sormamız, efendim sorduğumuz şeylere aldığımız cevaplara kanaat getirmişsek tasdik etmemiz, eğer kanaat getirememişsek o zaman sorgulamaya devam etmemiz ama ben şöyle düşündüm, şöyle anladım diye ikna oluncaya kadar o mecliste biz sorgu suale devam etmemiz gerekiyor. Bu yönüyle de sabırlı bir danışman bulmamız gerekiyor. Bazen işte İmam Şafii Hazretleri'nden bir misal verirler. Talebelerinden birine bir şey anlatmış. Anladın mı demiş, yok demiş. Bir daha anlatmış, bir daha anlatmış, bir daha anlatmış. Sonra adamcağız artık demiş yani utanıyorum ben anlamadım demekten ayrılmış. İmam Şafii Hazretleri yok demiş. 100 defa da sorsam ben 100 defa da anlatırım sana demiş. Binaenaleyh böyle sabırlı, merhametli, hala anlamadım mı diye bozuk atan biri değil. Aksine şefkatli bir rehberle okuma eylemine devam etmek lazım. Nitekim bu tür usullerle yetişen kimseler imanları güçlü oluyor. Bunlar hangi kitabı okurlarsa okusunlar, müzakere edebilecekleri, danışabilecekleri, sorgulayabilecekleri, öğrenebilecekleri bir rehberleri olduktan sonra Allah'ın izniyle bunlardan bir zarar gelmez. Ama kişi tek başına okuyayım derse en doğru kitabı bile okusa yanlış anlayabilir. Efendim yanlış anladığında yanlış hükümler verebilir ve verdiği bu yanlış hükümlerle de Allah muhafaza etsin. Hem kendisini hem başkalarını bir takım tehlikeli süreçlere doğru yönlendirebilir. Bundan dolayı bu kardeşimiz hangi kitapları okumak lazım diye soruyor ya, bence hangi kitapları okumak lazım diye olayı değerlendirmek yerine ben nasıl bu meselenin üstesinden gelirim diye sormak lazım. Buna verecek cevabımız da kendine en yakın olan camiye git. Efendim oradaki hoca efendiyle, imam efendiyle, müezzin efendiyle konuş. Bazen tabii ruhlar birbirine ısınamayabiliyor Basri Hocam. Evet. Yani bakıyorsunuz bir hoca efendi çok kaliteli bir hoca efendi ama meşrebi farklı, talebe ondan istifade edemiyor. O zaman mescidin mahallendeki diğer camiye git. Oradaki hoca efendiyle muhabbetini ilerletebiliyorsan onunla ilerlet. Nihayetinde yani İstanbul koca bir semt veya ne bileyim yani Türkiye koca bir ülke, bir camide olmazsa onun yanındaki başka bir camide, onun yanındaki başka bir camide illa kişinin ünsiyet kurabileceği, efendim muhabbet tesis edebileceği bir danışanı bulması mümkündür. Yine hanım kardeşlerimiz de Diyanetimiz elhamdülillah şimdi hemen hemen her camide hanım vaize hocalarımız sohbetler yapıyor, dersler yapıyor. Müftülüklerimizde, farklı yerlerde bir araya gelmeler oluyor. Bir takım efendim vakıflarımız, derneklerimiz, cemaatlerimiz bu hizmetleri götürüyor. Bu nihayetinde bir meşrep meselesi, bir efendim ünsiyet meselesi. Dua etmek lazım ki Cenab-ı Allah bizi doğru insanlarla buluştursun, güzel insanlarla karşılaştırsın ve onlardan istifade etmeyi bizlere nasip eylesin. Böylelikle bir halkaya dahil olup ve beraberce okuma, beraberce ilerleme, müzakere etme imkanıyla kendimizi geliştirmemiz cihetine gitmeliyiz. Elbette bir müddet sonra efendim işte bir ansiklopedi okursun, notlarını alırsın, takıldığın yerleri yine müzakere edersin. Bir müddet sonra sağlam bir okuyucuysa kişi, belki mahallesindeki imamın da bilgilerini tüketebilir. O zaman da imamın da imamına efendim müracaat eder, kendisini daha ileri noktalara taşımak durumunda kalır. Ama bunu muhakkak yaparken kitapla yetinmeyip kitabı bir rehber eşliğinde okuma cihetine gitmeliyiz.
Evet, Allah razı olsun kıymetli hocam. Efendim, araya gitmeden önce Şöyle bir soruyla tamamlayalım birinci bölümü. Tilki kürkü ve diğer hayvan kürklerini, derilerini kullanmak caiz midir diye soruyor değerli dinleyicimiz.
Şimdi tabii eti yenen hayvanlar ve eti yenmeyen hayvanlar var. Eti yenen hayvanlar besmele ile kesilmek suretiyle onların her türlü efendim malzemesinden istifade etmek mümkün. Eti yenmeyen hayvanlar da işte malumunuz domuz diye tabir ettiğimiz hayvanın dışındaki bütün hayvanlar, bazı mezheplerde köpek de buna dahil ediliyor. Bunlar haricindeki hayvanlar tabaklanma suretiyle derileri temiz hale geliyor. Yani tilkidir, ayıdır, şudur, budur. Tabii bunların avlanılmaları, avlanmasının ekolojik dengeyi bozması vesairesi filan durumlarını bir kenara bırakacak olursak, tilki bulmuş bir adam, tilki ölüsü bulmuş. Bunun derisini efendim yüzüp tabaklama suretiyle bir takım kimyasal hocam? İşlemlerden tabaklama, geçirme. Evet. Bu tuzla yapılıyor veya güneşe seriliyor. Böylelikle efendim temizlenmiş oluyor. İşte bugün kimyasal bir takım işlemlerle yapılıyor. Bizim çocukluğumuzda kestiğimiz kurban derileri tuzlanırdı. Ondan sonra işte tabakhaneye gönderilirdi. Nihayetinde kimyasal işlemler bunlar. Eski usullerden bir tanesi de gerdirip güneşe kurutmaktı. Bu şekilde de tabaklanmış oluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam küllü ihabin dubiga fakat tahura. Tabaklama işlemi yapılmış olan bütün deriler temiz hale gelir diyor. Bunlardan sadece domuz istisnadır. Efendim bir de tabii insan derisi. İnsan derisi de kerametine binaen, saygınlığına binaen böyle işlerde kullanılmasın diye tabaklama işlemine Allah muhafaza etsin tabi tutulmaz. Onun haricinde işte ister samur olsun, ister tilki olsun, ister efendim ayı olsun, ister başka bir hayvan olsun, bunların derileri tabaklandı mı bunlar temiz hale gelir ve kullanılabilir hale gelir. Ama domuzun derisi hiçbir şekilde kullanıma efendim ister tabakla, ister ateşle, ister ne yaparsan yap kullanılabilecek bir şey değildir.
Evet, Allah razı olsun değerli hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz, şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımızın ikinci kısmına devam ediyoruz. Sizlerden gelen soruları değerli hocamıza soruyoruz. Muhterem hocam, dinleyicimiz diyor ki, Allah-u Teala köpeğe böyle bir fıtrat vermişken niçin necis oluyor?
Evet, bu soru bir takım platformlarda bugünlerde sık sık gündeme getiriliyor. Şimdi Cenab-ı Allah'ın bütün yaratılışında hikmetler var. Cenab-ı Allah bize bir şeyi haram kılar fakat ekolojik denge içerisinde onun birçok faydaları söz konusudur. Cenab-ı Allah bir şeyi necis kılar fakat necis olmakla beraber doğrudan veya dolaylı olarak insanlığa faydası olan bir takım hususiyetler taşıyabilir. Binaenaleyh Cenab-ı Allah'ın bir nitelikte yaratmış olması, o niteliğin dikkate alınmak suretiyle ondan istifade edilmesini gerektirir. Şöyle söyleyebiliriz ki, evet köpek necistir. Yani köpeğin kendisi özellikle de Şafii mezhebi açısından necistir. Hanefilerde salyası necistir, eti yenmediği için. Binaenaleyh bir kaptan içtiğinde onun içtiği kabın temizlenmesi gerekir. Bu yönüyle de evcil hayvan muamelesi yapılması doğru değildir. Bugün de ben doktor değilim, tıp uzmanlık alanım değil ama duyduğumuz, bildiğimiz kadarıyla köpekten birçok hastalık bulaşabiliyor. Özellikle de salyasından birçok hastalık bulaşabiliyor. Ve köpek salyasındaki insanlara zararlı olan bakteriler öyle kolay yıkamakla da geçmiyor. Binaenaleyh köpeğin hizmetinden istifade edilebilir. Özellikle de efendim işte çoban köpeklerinin çok büyük faydaları oluyor hayvancılıkta meşgul olanlara. Bugünlerde efendim Köpeklerin bazı cinsleri çok iyi eğitilebildiğinde hem polislere narkotikte yardımcı oluyor, hem arama kurtarma ekiplerine yardımcı oluyor, hem de görme engelli olan kardeşlerimize rehberlik etmede yardımcı oluyor. Binaenaleyh bunların bu hizmetlerinden yararlanmak lazım, ama bunlarla aynı kaptan yemek yemek, işte efendim aynı suyu paylaşmak türünden onların zararlı olan yönlerine muhatap olmamak lazım gelir. İnsan da mesela evet çok güzel bir varlık, ama bir sürü canavar görüyoruz. Niye canavarları yarattı Cenab-ı Allah? Eşya zıttıyla kaimdir derler. Yani iyiliğin kıymeti kötülük olduğunda anlaşılır. Merhametin kıymeti zulüm olduğunda anlaşılır. Öbür türlü her günü aynı geçen bir insan efendim içinde bulunduğu nimetleri takdir edemiyor, farkına varamıyor. Bundan dolayıdır ki insanın içinde bulunduğu nimetleri fark edebilmesi için bir takım karşı durumları da yaşaması gerekiyor. İşte yakın zamanda birkaç sene önce ülkemizde bir deprem afeti oldu. Büyük bir felaket oldu. Asrın felaketi diye adlandırıldı ki hakikaten öyle büyük muazzam bir felaketti. Düne kadar işte perdelerin rengini tartışan ve bundan dolayı kavga edenler, ama bir de baktılar ki ev bark gitti, bir çadır bulabilirlerse büyük bir bahtiyarlık olarak bunu değerlendirdiler. Oradan konteyner eve, şimdilerde elhamdülillah devletimiz her ne kadar ödemesini vatandaş yapacak olsa da onları bir evin çatısı altına yerleştirmeye gayret ediyor. Yarısını yerleştirdi, diğerlerini de yerleştirir inşallah. Hasılı kelam, yokluktan varlığa geçerken insan varlığın kıymetini anlıyor, ama hep varlıkta yaşarken onun kıymetini anlayamıyor. Bundan dolayıdır ki Cenab-ı Allah kainatta her şeyi zıttıyla beraber yaratıyor. Öyle mesela temiz olan şeyler var ama hiçbir faydaları yok insanlığa. Cenab-ı Allah onları yaratmasında da kim bilir ne hikmetler var. Binaenaleyh Cenab-ı Allah bu pis şeyi niye yarattı diye Cenab-ı Allah'ın yaratışını sorgulama hakkımız yok. Hikmetini arayabiliriz. Köpek denilen hayvanın insanlığa birçok faydaları vardır, ama bu faydalarının yanında efendim zararı da olabilir. Necistir, özellikle de efendim etinin yenmesi haramdır. Efendim o etten teşekkül eden salyasının bulaştığı şeylerin yenilmesi, içilmesi, bunlar da
salya dışında hocam, mesela hani işte vücudu mesela değse elbiseye bir sıkıntı oluyor mu?
Sıkıntı
olur mu?
Olmaz. Fakat eğer hayvan terlemişse,
evet,
Basri hocam, o terin hükmünü kitaplarımız salyası gibi, yani içten gelen etlerinden kaynaklanan bir şey olduğu için onu da öyle değerlendirirler. Yoksa kuru olan bir hayvan size sürtse, bulaşsa bunda bir necaset bulaşması söz konusu olmaz. Ama bu meseleyi iyi bilmek gerekiyor. Dolayısıyla bizim köpeklerle olan ilişkimiz sınırlı bir ilişki olmalı. Nitekim işte birçok mikrop da bizim için faydalı olan mikroptur ve onları aşı diye alıyoruz işte. Yani nihayetinde aşı dediğin şey de mikroplardan ibaret, ama nasıl olsa faydalı diye bunun aşırısına gitmek de bize zarar verebilir. Bu konuda da Cenab-ı Allah bu hayvanı bir takım özelliklerine dikkat etmemiz şartıyla yine insanlığın hizmetine vermiş, bu yönüyle istifade ederiz, ama diğer yönüyle de dikkat ederiz.
Evet değerli hocam, bu promosyon meselesini çok defa konuştuk. Tabii bu sorular bitmiyor, devamlı geliyor. Şimdiki soru şöyle promosyonla ilgili. Hocam bugüne kadar promosyon almadım. Bankalar daha önce hesap kullanım ve kart ücreti almıyordu. Şimdi almaya başladılar. Promosyon parasını bu havale ve hesap kartı ücreti alımlarında kullansam olur mu diyor.
Şimdi benim kanaatim, bu promosyon meselesini insan kendi bütüncül zenginliğiyle birlikte değerlendirmeli. Yani eğer sizin mecburi yapmanız gereken havaleler var ve bunlara ödediğiniz kesintiler sizin aylık geçiminizi etkiliyor efendim ve fakirlik sınırının altında, yoksulluk sınırının, açlık sınırının altında yaşamaya sizi itiyorsa, o zaman Bunları buralarda değerlendirebilirsiniz ama öyle değil. Bankadan geliyor, bankaya gitsin türünden bir eylemin içerisinde olursa bu bir cebinden alıp diğer cebine koymaya benzer. Eğer bir takım hizmetlerden dolayı herhangi bir banka kesinti yapıyorsa, kesinti yapmayan bankaya kişi hesabını taşıyabilir. Efendim bir defalık maaşı yattığında oraya havalesini yapar ve oradan diğer ödemelerini vesairelerini filan yapabilir. Binaenaleyh bankadan geliyor, bankaya kullanmak caiz olur türünden bir anlayışın doğru bir anlayış olduğu kanaatinde değilim. Ama bir Müslüman iradesi dışında efendim faize batmıştır, borca batmıştır, bir gaflet olmuştur, başka türlü de buradan temizlenemiyor. Bu tür promosyon paraları veya işte şaibeli olan paralar, şaibeli derken helalliği açısından şaibeli olan, yoksa hukuka göre, devlete göre faiz parası, vergisi ödenmiş temiz para olarak kabul edilebilir ama Müslüman bir kimsenin faizden gelen parayı temiz para olarak kabul etmesi mümkün değildir. Binaenaleyh bu tür faizden gelen veya promosyondan gelen paralara biz şaibeli para olarak bakıyoruz. Bunların öncelikle işte bu tür istem dışı gayri iradi olarak faiz borcuna batmış olan kimselerin faiz borçları için ödenmesi gerekir. Onun haricinde de açlıkla mücadele edilen, yani açlık sınırının altında hayat şartlarıyla mücadele eden kimselere verilmesi lazım gelir. Ama benim böyle bir durumum yok. Fakat kim paranın fazlasına yok der. Yani bir kimse 100 bin liraya geçinebiliyorken 200 bin lira da verseler yok fazlasına ihtiyacım yok demediğine göre fazla mal göz çıkartmıyor. Bundan dolayı bu tür gelecek olan promosyon vesaire paralarını ben bankadan geliyor, bankanın hizmetlerine ücret olarak ödeyebilir miyim sorusuna vereceğimiz cevap, bunları ödemek bir cepten alıp öbür cebe koymak olur veya işte vergi borcumu ödeyebilir miyim, trafik borcunu ödeyebilir miyim türünden şeyler bir cepten alıp diğer cebe koymak olur. Ama kurumsal olarak efendim bir yerde Afrika'da bir cami yaptırmışsınız da camiyi yaptırmak için oradaki belediye sizden şu kadar rüşvet istemiş. Bu rüşveti böyle paralarda verebilir misiniz? Verebilirsiniz. Ama kendinize ait olan bir maslahatı yürütmek için bunu yaparsanız bir cebinizden başka bir cebinize alıp koymuş olursunuz ki bu doğru bir davranış olmaz.
Evet. Değerli hocam, şimdi başka bir dinleyicimiz şöyle bize yazmış. Biraz tabii sorusunu tam olarak açıklamamış, aydınlatmamış. Diyor ki, selamun aleyküm hocam. Babam bana bir konuda bir şart koydu. İşte şunu yaparsan Allah bizi ayırsın diye bir şey söyledi ama ben dayanamıyorum ve yapıyorum bunu. Bunun dinen bir sakıncası var mı, bırakmalı mıyım? Bu alkol, içki vesaire değil diyor.
Şimdi alkol, içki vesaire filan söz konusu olduğunda babasının bedduasına gerek yok zaten. Yani böyle bir şeyi zaten bırakması lazım gelir. Çünkü Allah'ın laneti olan bir meselede babası iç oğlum sosyalleşmen için gerekiyor dese de böyle bir şeyi alması, kullanması durumunda Allah'ın lanetlediği bir işi yapmış olacağından dolayı zaten belasını bulmuş olur. Belli ki bu babasının yapmasını istemediği bir mesele ama ifadelerinden anlaşıldığı kadarıyla da böyle içki ve kumar gibi de kati yasak olan bir şey değil. Belki de diyor ki işte o arkadaşlarla görüşmeyeceksin diyor veya onunla bir ticaretin olmayacak diyor. Helal dairede bir şeyi babası evladına yapmaması gerektiği noktasında bir manevi müeyyide olarak aramızı Allah ayırsın. Yani ya seni ya beni alsın demek oluyor bu. Böyle bir tasarrufta babanın bulunma hakkı var mı? Babanın böyle bir tasarrufta bulunma hakkının olup olmaması meselesini babası sorsun. Yani işte mesela çocuğu bir kadınla evli. Bu kadından ayrılacaksın. diye çocuğuna baskı kurması. Efendim veya bir ortaklık yapıyor. Bu ortaklıkta Ahmet'le Mehmet'le iyi işi var. Ahmet'le ortaklık yapmayacaksın türünden. Bakıldığında helal olan, yani haram olmayan veya babanın talebinin haklı bir gerekçeye dayanmadığı meselede babasının bir şey istemesi doğru mudur değil midir meselesi babanın sorması gereken bir mesele. Ama bir evlat olarak biz babamıza, anamıza nerelerde itaat edeceğiz, nerelerde itaat etmeyeceğiz meselesine gelince burada bir evlat olarak bize düşen düstur, Allah'a isyanı olmayan bir yerde anamızın, babamızın talebine, baş üstüne peki diye mukabele etme mecburiyetimizin olmasıdır. Yani anne baba kalkar sana al şu efendim kadehten bir yudum da iç, bak herkesin ortasında bizi rezil ediyorsun derse içme, içemezsin. Niye? Allah'ın rızası yok. Ama efendim şu arkadaşınla görüşme dediğinde peki babacığım demen gerekir. Bu durumda arkadaşın iyi biri olabilir. Efendim istifade ettiğin biri olabilir. Onunla olan hukukunu farklı bir şekilde telafi etmen gerekir. Ama eğer onunla konuşmaman Allah'a isyan değilse, Allah'a isyanı olmayan bir hususta anneye babaya itaat etmekle memuruz. Bunun için eski kitaplarımızda şöyle bir örnek vardır. Anam baban al beni kiliseye götür derse götürmezsin. Çünkü kilisede hak olmayan bir dinin ritüeli icra edilecek. Ama kiliseye geldim beni buradan al eve götür derse alıp götürmek durumundasın. Niye? Kiliseden eve hayra bir yol çıkmış oluyor. Evet.
Evet değerli hocam. Şimdi şöyle bir soru var. Hocam diyor benim bir tanıdığım bir itirafta bulundu ve güvenilir bir yere sormamı istedi. Üzerinde çok kul hakkı varmış. Gıybet, iftira ve sır açığa çıkartmak gibi. Çok pişman, sürekli ağlıyor. Keşke ölseydim yapacağıma diyor. İntihara kalkıştı. Gidip helalleşecek yüzüm yok, anlarlar diyor. Ne yapmamız lazım hocam diyor. Sadece tövbe etse Allah affeder mi?
Şimdi Cenab-ı Allah'ın affetmeyeceği hiçbir şey yok. Yani Cenab-ı Allah kendisine şirk koşulması dışında her şeyi affedeceğini ifade ediyor. Fakat bu affın oluşabilmesi için kulun pişmanlık sergilemesi lazım gelir. Pişman olmanın anlamı ise sadece ah vah ben ne yaptım, ne ettim, yanlış yaptım demekten ibaret değil. Pişman olmak yaptığımız yanlışı öncelikle telafi edilebilecek bir yanlışsa telafi etmekten geçiyor. Bununla yüzleşmekten geçiyor. Hakkına girdiğimiz kimselerin mutlak surette helalliğini almaktan geçiyor. Efendim çok utanıyorum. Utanmak elbette gerekiyor. Çünkü utanmak haya, imanın göstergesidir. Fakat bir günahı işlerken utanmamışız da ondan tövbe edeceğimizde utanma gibi bir gerekçeye sığınıyorsak burada yanlış yaparız. Bundan dolayı bu meseleyi mutlak surette çok enine boyuna değerlendirmek lazım. Kimin hakkına, hukukuna girmişse onlarla bu meseleyi konuşmak, efendim kime iftira atmışsa, kiminle kimin arasını bozmuşsa, yaptığı bu yanlışların ve bu yanlışlardan doğan zararın telafisi cihetine gitmeli. Efendim gerekiyorsa muhataplarının önünde ağlamalı ve kendisini bağışlatabilmenin çarelerine bakmalı. Sen işte söz gelimi amcanla yengenin arasında bir fitne çıkarttın, aralarının açılmasına yol açtın. Gidersin ikisine de durumu izah edersin, gözyaşı dökersin, ben bir yanlış yaptım dersin. Bir gidersin, iki gidersin, üç gidersin, elinden geldiği çabayı gösterirsin. Buna rağmen seni affetmezler. Cenab-ı Allah dilerse kıyamet gününde onlara da merhamet lütfeder ve affettirir. Ama yok ben utanıyorum, ne yapayım? Utanıyorsan yapacak bir şey yok. Öbür tarafta yüzleşirsin yaptığında. Yani bu dünyadaki utanmakla öbür taraftaki utanmak aynı şeyler değil. Ama muhatapların ölmüş gitmişler. Onların gerideki varisleriyle helalleşme cihetine gidersin. Helalleşme yollarından bir tanesi de onlar adına hayır hasenat yapmaktır. Ama adamlar hayattalar ve belki de hala benim veya işte muhatabının yapmış olduğu şeylerden dolayı olumsuzluklar yaşanmaya devam ediyor. Ama ben ar belasına utanıyorum, ediyorum filan. Bu gerçek manada bir pişmanlık değildir. Bu dünyadayken eğer muhataplarımız hayattaysa onlarla yüzleşmek lazım, helalleşmek lazım ve bunun için ne gerekiyorsa da onu yapmak lazım.
Evet. Değerli hocam, tabii bu bizim konumuz değil diyeceksiniz ama soruyu bize göndermişler. Diyor ki nefsi emmare konusunda hangi tedbirleri almamız gerekir? Nefsi emmare konusunda hangi tedbirleri almamız gerekir diyor dinleyicimiz.
Evet, nefsi emmare konusunda hangi tedbirleri almamız gerekir konusu tasavvufun seyri sülükün konularından biri. Ama kardeşimiz sormuş, biz de Cibril hadisinde geçtiği gibi soran sorulandan daha iyi bilir veya sorulan sorandan daha iyi bilmiyor diye cevap verelim. Hepimizin nefsi emmare problemi var. Çünkü nefsi emmare adı üstünde le'emmâratun bissu, kötülüğü emrediyor. Dolayısıyla nefisle mücadelenin yollarına bakmak lazım. Bunun da başında nefsi hayırla meşgul etmek geliyor. Hayırla meşgul etmek lazım nefsi. Eğer biz onu hayırla meşgul etmezsek o bizi şerle meşgul eder. Bundan dolayı bir insanın kendisine mutlak surette bir hayırdan başka bir hayıra yönlenecek şekilde hayırlı meşguliyetler bulması lazım. Allahu alem.
Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz, bu haftaki İlmihal Saati programının böylece sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.